Herkese merhaba. Durum Güncellemesi podcast'imizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağatay Pekyürür. Bu podcast'te Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı olarak alanında uzman kişilerle farklı konuların teknolojiyle ilgisi üzerine konuşuyorum. Bu 3. bölümde konumuz dijital farkındalık. Bildiğiniz üzere Haziran ayında hükümet hashtag dijital farkındalık adında bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu adında bir doküman yayımladı. Aynı zamanda da internetle ilgili özellikle kişilik haklarının daha sıkı bir şekilde korunmasının sağlanması için yeni kanun düzenlemelerin yapılacağı konuşulmaya başlandı ki bu düzenlemenin taslağı dün meclise sunulmuş bulunmakta ve hızlıca yasalaşmasına yönelik arzular olduğuna dair duyumlar alıyoruz. Biz de Facebook olarak geçtiğimiz haftalarda aynı hashtag'i kullanıp bu kampanyaya aslında bir şekilde dahil olarak platform politikalarımıza ilişkin bir kitapçık yayımladık. Bugün de konuğumuzla bütün bu konuları konuşuyor olacağız. Konuğumuz ise bir kısmınız için tanıdık bir isim, Avukat Nilay Erdem. Nilay, Facebook içerik politikaları Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Paydaş Yönetimi Müdürü. Kendisi bu bölgesel rolünden önce benim şu an sürdürmekte olduğum rolü sürdürüyordu. Bu podcast'i ilk dizayn ettiğimiz zaman iki Facebook'u bir araya geliriz gibi bir hayalimiz aslında hiç yoktu. Ancak konu 56-51 sayılı kanun olunca hem bu alanda avukatlık yapmış uzun yıllar boyunca hem de yine aynı şekilde uzun yıllar boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu kurumlarıyla ilişkileri sürdürmüş çeşitli şirketler için. Bu kadar deneyimli başka hiç kimseyi bulamayacağımızı düşünerek kendisini yayınımıza almak istedim. Kendisi hem meslektaşım hem de çok yakın arkadaşım olur. Nilay, hoş geldin.
Hoş buldum Çağatay. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah demek isterim ayrıca da.
Tabii ki de bütün büyüklerimize ben de buradan saygı göndereyim. Ama gerçekten bakıyorum, düşünüyorum. Senin deneyimin aktarılması bence çok güzel olacak. Şimdi bu işte hashtag dijital farkındalık biz hazırladığımız kitapçıkta biraz kendi platform politikalarımızı anlattık. Sen de gördün, inceledin diye düşünüyorum o kitapçığı.
Evet.
Ama bir yandan da 56-51 sayılı bu kanunun değişikliği. Bu kanunu bu arada internet kanunu olarak hitap edeceğim yayının sonuna kadar dinleyicilerimizin daha rahat bir şekilde anlayabilmesi için. İnternet kanunu değişikliklerde de aslında hep hani böyle kişilik hakları yeterince korunmuyor diye bu değişikliklerin gerektiği söylendi. O yüzden hani konuyu biraz oradan alalım istiyorum ilk başta. Sen internet ortamına genel olarak baktığın zaman, hani sadece Facebook özelinde de değil, hani internetin doğasını düşündüğümüzde, burada gerçekleşen etkileşim ve iletişimler sırasında kişilik haklarının ne şekillerde ihlal edilebildiğini gözlemleyebiliyorsun.
Teşekkür ederim Çağatay. Şimdi kişilik haklarının ne şekilde ihlal edildiğini gözlemliyorsun deyince önce belki şeyden bahsedeyim. Hani kişilik hakkı aşağı yukarı nedir diye. Kişilik hakkı hani dinleyicilerimizin de bildiği gibi kişiyi var eden, sadece kişiye hani var olması, insan olması sebebiyle tanınan, diğer kişilerden farklılığını temin eden değerlerle ilgili olan haklar, yani işte mesela yaşam hakkı gibi, yani bedeniyle ilgili haklar, yaşam hakkı, şerefi ve haysiyetiyle ilgili haklar, sağlığı, kişisel verileri ya da özel hayatıyla ya da ismiyle ilgili haklar filan gibi. Onların aslında fiziksel dünyadaki ihlal hallerinin internete yansımaları da aşağı yukarı benzer şeyler oluyor. Ne bileyim, mesela zorbalık, bu çocuklara yönelik olanı da çok tartışılıyor, gençlere yönelik. Ama hani yetişkinlere yönelik de olabilir zorbalık ya da taciz. Tehdit, hem mesajlar yoluyla hem daha açık yollarla. İftira, işte çok aslında dünyada da tartışılan nefret söyleme konusu. Ya da mesela isim hakkının ihlaliyle ilgili de işte ne bileyim, ismiyle hesap açma, sayfa açma, oradan çeşitli yayınlar yapma falan gibi. Çok çeşitli hani kişilik hakkı türlerinin ihlali akla gelebilir aslında. İnternette de yani olduğunu da görüyoruz. Dediğin gibi sadece Facebook'ta ya da sosyal medyada değil de hani genel olarak farklı kaynaklar üzerinden.
Çok doğru dedin. Yani bunlar aslında internetin gerçek hayatın bir yansımasının olmasından da kaynaklanıyor bence. Çünkü aslında aynı hak ihlallerini gerçek hayatta da görüyoruz. Tabii bu kötü aktörler diyebileceğimiz kişiler internete geldikleri zaman da benzer şekillerde davranabiliyorlar. Bunu Facebook olarak biz aslında birçok yerde dile getirdik. Hani bu sene de getirdik, geçtiğimiz senelerde de. Biz de tabii ki de platformumuzda bu şekilde davranışlar olmasını hiç istemiyoruz. Oldukça temiz bir platform olmak için zaten bizim de kendi platform kurallarımız var. var. Senin çalıştığın takım da tam olarak bununla ilgili aslında çalışıyor. Sen Facebook'un platform kurallarına baktığın zaman kişilik hakları ihlallerine karşı yaklaşımımızı biraz anlatabilir misin? Nelere izin veriyoruz, nelere izin vermiyoruz?
Tabii anlatayım. Bir kere önce yani dediğin şey çok doğru. Gerçekten Facebook'ta insanların başta kendilerini güvende hissetmeleri bizim için çok önemli. O anlamda çalışıyoruz. Zaten bu kuralları da onun için yapıyoruz. Kurallar dediğimiz şey de ne? Özellikle mesela topluluk standartlarımız var. Yani topluluk standartları Facebook'taki her bir içeriğe uygulanan, Instagram da var burada. Tabii Instagram da Türkiye'de hani çok yaygın kullanılan bir platform. Ve dünyanın her yerindeki kullanıcıya uygulanan bizim kurallarımız. Bu topluluk standartları kapsamında da aslında bu az önce bahsettiğim ihlal tiplerinin pek çoğuyla ilgili çeşitli kurallar var. Ne bileyim mesela zorbalık ve tacize karşı kurallarımız var. İşte bunların içinde bu da oldukça kapsamlı aslında. İşte kimlik bilgilerinin ifşasına karşı ya da demin bahsettiğim tehdit mesajlarına karşı ya da özellikle kadın cinsiyetine yönelik küfürlü ya da aşağılayıcı ifadelerin kullanılmasına karşı kurallarımız var. Tehditle ilgili ayrı bir başlık var. Özellikle hani fiziksel dünyada şiddet ihtimali oluşturan içeriklere karşı çeşitli kurallarımız var. Demin dediğim nefret söylemi bir diğer konu. Nefret söylemi çok aslında dünyada tartışılıyor. Belki çok kısa ona değinebilirim. Çok tartışılmasına rağmen kabul edilmiş bir tanımı da yok ama biz şey olarak tanımlıyoruz. Yani kişi veya gruplara yönelik onların korunan özelliklerinden dolayı doğrudan saldırıda bulunma. Bu kişi ya da gruplara. Bu korunan özellikler dediğim şey de etnik köken, ırk, cinsiyet, milli köken, cinsel yönelim, dini inanç gibi şeyler olabilir. Ve mesela orada da bu tarz kişi ya da gruplara yönelik hem fiziksel eksikliklere mesela gönderme yapma gibi olabilir ya da zihinsel işte daha aşağıda oldukları falan yönünde şeyler, beyanlar olabilir ya da daha böyle mesela iğreniyorum, tiksiniyorum seviyesinde açıklamalar bile aslında bizim nefret söylemiyle ilgili kurallarımıza aykırı. Bu anlamda oldukça kapsamlı kurallarımız var ama tabii şöyle dil çok değişken olduğu için bu kuralları da çok düzenli bir şekilde inceleyip şey yapıyoruz, güncelliyoruz. Benim de çalıştığım takım tamamen buna çalışıyor aslında. Yani biz o kuralları nasıl günümüz şartlarına uygun hale getirebiliriz ile ilgili.
Şimdi kurallarımız var dedin ama ben dinleyicilerimiz için altını çizmek istiyorum. Aslında bu bahsettiğin içerikleri platformda olmasına izin vermiyoruz demek istedin değil mi? Yani hani bu içerikler, bu bahsettiğin konularda bir içerik üretiliyorsa, örneğin bir içerik nefret söylemiyse bizim kurallarımıza göre bu içeriği platformdan kaldırıyoruz. Kurallara baktığımda ben kişilik hakları ile ilgili olan kurallara, bizim Türk hukukundaki kurallara baktığımda Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın, Danıştay'ın bazı kararlarında burada özel kişiyle kamuya mal olmuş kişi arasında bir ayrım yapıldığını görebiliyoruz. Bu tabii yani şu an güncel olarak alınan her mahkeme kararında gördüğümüz bir durum değil. Ama hani geçmişe baktığımızda, içtihata baktığımızda daha doğrusu böyle bir ayrım söz konusu. Ve kamuya mal olmuş kişilerin kamuya mal olmalarını sağlayan görevleriyle ilgili eleştiri tarzında olabilecek olan içeriklerin aslında kişilik hakları kapsamında korunulması gerektiği söyleniyor. Bizim kurallarımızın, Facebook'taki kurallarımızın da belki buna benzer ya da başka bir şekilde bazı sınırları, istisnaları var mı?
Evet, çok haklısın. Yani dediğin gibi Türk mevzuatında olduğu gibi aslında dünyanın farklı mevzuatlarında da işte ne bileyim siyasi kişiler, spor adamları der mesela bizim şey içtihat ya da işte sanat adamları falan. Bu tarz hani şeyler var. Bizde de var. Bizim topluluk standartlarında da bu tarz istisnalar var. Hatta tam olarak bu konuyla ilgili olan mesela zorbalık ve tacizle ilgili kurallarımızda genel olarak şöyle bir ayrım yapıyoruz. Tanınmış kişiler ve işte daha özel kişiler dediğimiz yani hani tanınmamış kişiler diyeyim. Arasında bir ayrım var kuralların uygulanması açısından. Onun da neden var olduğunu söyleyeyim önce. Senin de biraz altını çizdiğin gibi. Bizim az önce bahsettiğim gibi en önemli önceliklerimizden bir tanesi insanların kendilerini güvende hissetmesi. Ama bir diğer çok önemsediğimiz şey kişilere kendilerini ifade edebilecekleri bir alan sağlamak. Bu anlamda da dünyada zaten
evrensel anlamda, işte insan hakları evrensel beyannamesinden beri, 1948'den beri korunan nedir? Bir düşünce ve ifade özgürlüğü var değil mi? Bizim de anayasamızda korunan bir temel hak. Biz bu kuralları koyarken bir yandan da kişilerin kendilerini ifade özgürlüklerini de başkalarına zarar vermediği sürece sınırlamamak üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu anlamda da bu az önce bahsettiğim kuralların çeşitli istisnaları var.
Çok güzel anlattın. Çok sağ ol. Şimdi ben bir de biraz şeyden bahsedeceğim. Ve bu konudaki görüşlerini de gerçekten çok merak ediyorum. Hukukun kendisine baktığımız zaman bir işte biliyorsun yasa koyucuların çıkardığı yasalar var. Bir de bununla ek olarak, tabii ki de bununla çok ilişkili olmakla beraber, bunun bir uygulaması var. Ama uygulama hiçbir zaman mutlak olmuyor yani. Hiçbir devlet ülkesindeki tüm hırsızları yakalamıyor. Biz de Facebook'ta haliyle aslında her içeriği, biliyorum ki ben, yakalayamıyoruz kurallarımıza aykırı olsa bile. Eğer zaten bunu yapabilmiş olsaydık herhalde platformumuzda hiçbir sıkıntı olmazdı. Ama dinleyicilerimiz de biliyordur. Maalesef ki bazı sıkıntılar olabiliyor. Ama yine biliyorum biz sıkıntı olmaması için, yani kurallarımızı aslında elimizden gelince en iyi şekilde uygulayabilmek için çok ciddi eforlarımız ve yatırımlarımız da var. Biraz bunlardan bahsedebilir misin ki herkes bilgilensin?
Çok haklısın. Yani hukukta olduğu gibi aslında bizde de burada böyle kurallarımız var diye anlatıyorum ama esas önemli olan şey o kuralları nasıl uyguluyoruz. Ve dediğin gibi aslında bunu tamamen ortadan kaldırmak diye bir şey mümkün değil. Bir de şu açıdan da mümkün değil bizim tarafta. Hani sürekli yeni bir şey çıkıyor. Yani hani hep mesela bu internet konuşurken eskiden beri şey derdik, yani daha çok böyle güvenlik tarafında. Yani siz bir şeyi çözersiniz ama işte ne bileyim, mesela atıyorum hackerlar denen grup hemen onun başka bir türlüsünü bulur ve başka bir yerden hani onu başka türlü şey yapar, ne denir, gerçekleştirir falan gibi. O anlamda uygulama tabii çok önemli. Nasıl uyguluyoruz bu kuralları? Bir şikayet prosedürü var. Aşağı, yani ondan çok bahsetmeyeceğim. Herkes biliyor diye düşünüyorum inşallah. Facebook'taki her türlü içerik, Instagram'da da öyle, şikayet edilebiliyor. Biz de onları hızlı bir şekilde incelemeye çalışıyoruz topluluk standartlarımız kapsamında. Ama esas son yıllarda teknolojiyi çok daha fazla kullanmaya başladık. Özellikle 2017'den beri ilk böyle daha intihar vakaların önüne geçmekle ilgili çalışmalarda kullanılıyordu. Biraz daha, ya da mesela çocuk pornografisi gibi konularda kullanılıyordu. Ama gittikçe aslında teknoloji kullanımı da yaygınlaştı. Yani sektörde genel olarak hani bu tarz teknolojinin kullanılması. Facebook da çok tabii kullanıyor bunları. Bu da şu demek, hani kullanıcıların şikayet etmesini beklemeden bizim proaktif bir şekilde dediğimiz, yani önden bu ihlal olma ihtimali olan içeriklerin tespit edilmesi. Bunu da nasıl yapıyoruz? İşte mesela atıyorum çeşitli işte classifier dediğimiz şeyler var. Yani çeşitli, mesela belli başlı daha önce kaldırdığımız içerikler olabilir mesela. Mesela atıyorum çıplaklık Facebook'ta yasak olan bir şey. Çıplaklıkla ilgili daha önce tespit edilmiş içerikler olabilir. Mesela onların benzerlerinin paylaşılması ya da aynı görüntünün paylaşılması gibi durumlarda mesela olabilir. Ya da çeşitli text bazlı, hani kelime bazlı şeylerin proaktif olarak tespit edilmesi gibi olabilir. Burada daha çok kullandığımız şey şu, teknolojinin bunu tespit etmesi ama sonra yine ekiplerin önüne düşmesi, inceleyen ekiplerin ve onların karar vermesi şeklinde. Facebook'ta hani içerik inceleyen 15 bin kadar kişi var bu konuda çalışan. Onların incelemesi ve hani topluluk standartlarına aykırıysa bu içeriklerin kaldırılması şeklinde. Ama
çok pardon, araya giriyorum. Ne kadar içerik inceliyorlar? Yani 15 bin kişi vardı hani. Bir işte aylık, yıllık ya da günlük elinde bir sayı var mı? Ne kadar içerik geldiğini ortalama?
Ya şöyle söyleyeyim, çok. Yani hani düşün, 2,5 milyar kişi kullanıyor Facebook'u. Milyonlarca içerik üretiliyor. Rapor sayısı bile haftada milyonlarca, yani öyle bir şey. Şuradan belki şey yapabilirsin. Mesela nefret söyleme. Şimdi biz şu son herhalde 2 seneyi geçti sanırım. 2018'den beri filan şey paylaşıyoruz. Biz topluluk standartları çerçevesinde ne kadar içerik kaldırdık. Bunu eskiden 6 aylık aralıklarla paylaşıyorduk. Şimdi 3 ayda bir paylaşıyoruz. hani farklı ihlal tiplerinde biz ne kadar içerik kaldırdık diye. Mesela
ama bu bizim kendi kaldırdığımız içerik değil mi? Yani hükümetlerden bize gelen ve aslında yayınladığımız şeffaflık raporu ile ilgisi olan bir rapor değil. Ona ek olarak yapalım.
O ayrı. Aynen. Onu çok uzun yıllardır paylaşıyoruz zaten. O biraz daha hani ilgili ülkede hukuka aykırı olduğu tespit edilmiş içeriklerin engellenmesiyle ilgili onu ayrıca yayınlıyoruz. Belki ondan da bahsederiz. Bu benim dediğim tamamen bizim topluluk standartlarımıza aykırı olan içerikleri ne kadar kaldırdığımızla ilgili. Mesela orada nefret söylemiyle ilgili 2019'un son 3 ayında 5.7 milyon tane içerik kaldırmışız. 2020'nin ilk çeyreğinde yani işte ondan bir sonraki 3 ay 9.6 milyon içerik kaldırmışız. Öyle düşün yani. Bunlar sadece kaldırılan içerik mesela. Ve orada mesela teknolojinin etkinliğiyle ilgili şunu söyleyeyim. Mesela bu 9.6 milyon içerik kaldırmışız dedim ya sırf nefret söylemiyle ilgili. Bunun %90'ını şikayet edilmeden kaldırmışız. Yani kendimiz hani proaktif olarak tespit ederek kaldırmışız. Bu ondan 3 ay önce %70'ti. Yani mesela 3 ay içinde %20'lik bir artış olmuş. Dolayısıyla aslında teknoloji etkin hale bayağı gelmeye başladı diyebilirim. Ama tabii orada her zaman şeye dikkat etmek lazım. Yani sen sadece teknolojiyi kullandığın zaman bu sefer bir sürü nüansı da kaçırıp çok fazla içerik de, gereğinden fazla içerik de kaldırabilirsin. O zaman iş biraz daha hani bizim için bir diğer önemli şey de sonuçta Facebook gibi platformlar insanlara kendilerini ifade etme alanı veriyor. O zaman iş biraz daha hani sansüre dönebilir. O yüzden o teknolojiyi kullanırken de hani dikkat etmek gerekiyor. Yani gerçekten sen ihlal teşkil eden içeriği mi kaldırıyorsun? Yoksa aslında yani her türlü içeriği kaldırabilirsin ama o zaman da olmaz yani. O zaman da hani insanlara evet. O ifade şeyini vermemiş oluyorsun.
Şimdi biraz daha konuyu bu getirmek istenilen yeni yasaya taşıyacağım izninle. 56.1 sayılı kanun senin de malumun aslında dünyadaki ilk internet içerik düzenlemelerinden bir tanesi. Şu anki hani olan söylemlerde baktığımızda Almanya'da, Fransa'da kanunlar var. İşte bizde de buna benzer kanunlar yapılmalı gibi söylemler var. Ama hani sen de ben de biliyoruz. Fransa'daki kanunu zaten Fransa'da Anayasa Mahkemesi iptal etti, geçersiz kıldı. Gerekçesi aynen. De bu kanunun aslında ifade özgürlüğünün ölçüsüz bir şekilde kısıtlamasıydı. Bu meclise sunulan taslaktan farklı olarak aslında orada örneğin işte erişimin kademeli olarak engellenmesi ya da reklam vermesinin yasaklanması gibi maddeler de yoktu. Sadece para cezalarının yüksek olması dolayısıyla bu hizmetlerin etkilenebileceği ve aslında haberleşme, yani insanın haberleşme özgürlüğünün hiçbir şekilde zedelenmemesinin devletin büyük bir görevi olduğu belirtilerek böyle bir karar alındı. Almanya'daki kanunda NetzDG, sen o zaman da zaten Facebook'ta çalışıyordun, çok yakından takip ettiğini biliyorum. Çok eleştirilmişti. Hatta o kanun hazırlanırken baktıkları kanunlardan bir tanesi de bizim 56.1 sayılı kanunumuzdu. Hani acaba bu model daha mı iyi, buradan ne alabiliriz gibi. Şimdi hani böyle baktığımız zaman aslında bizim mevcut haliyle, şu anki haliyle internet kanununun ben oldukça geniş bir kapsamda kişilik haklarını koruduğunu düşünüyorum. Ama tartışma kişilik haklarının korumadığı üzerine döndüğü için sana da soruyorum hani ne kadar koruyor sence?
Ya vallahi açık konuşmak gerekirse ben de öyle düşünüyorum. Yani dediğin gibi işte 5651 evet. internet kanunu Türkiye'de, Türkiye çok bu konuda şey hani yani öncü bir ülke diyebiliriz zaten. 2007 yılında çıkmıştı, 13 yıldır var dediğin gibi. İşte temel olarak aslında ilk çıktığı zaman aileyi, gençleri, çocukları korumak için yapılmış bir kanun. Ne yapıyor? İşte internette faaliyet gösteren aktörleri belirliyor. Bunların içinde hani içeriği paylaşan taraf da var. İşte kişilere internet hizmeti veren taraf da var. O içeriği host eden, ona yer sağlayan taraf da var. Onun içine hani bizim gibi platformlar da dahil oluyor. Ne bileyim işte interneti toplu kullanım sağlayan, ne bileyim ya da internet kafeler gibi ya da bir yerden internete giriyorsan onlar gibi taraflar da var. Bunların hepsinin sorumluluklarını belirleyen bir kanun. Kişilik hakkı ihlalleri tarafına baktığımız zaman bir de tabii kanun yıllar içinde çeşitli kereler değişti. Hani şimdiki de mesela onun bir değişikliği ile ilgili bir durum ya. İlk çıktığı zaman katalog suçlar dediğimiz işte intihara yönlendirme, çocuğun cinsel istismarı, müstehcenlik, fuhuş gibi konuları düzenlemesinin yanında bir de bir tane madde vardı. şey diyordu, içerik nedeniyle hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişi işte şunu şunu yapar diyordu. O aslında kişilik hakkı ihlal edildiğiyle ilgili bir maddeydi. Fakat sonra daha da kapsamlı bir hale geldi. Sanıyorum 2014 yılında iki tane prosedür geldi kanuna. Bir tanesi kişilik hakkı ihlalleriyle ilgili ne yapılacağıyla ilgili, ki burada kişilik hakkı ihlali hem gerçek kişi hem tüzel kişi hem kurum ve kuruluş diyordu. O da tartışılmıştı o zaman, hani kurum kuruluş nedir falan. Hem orada bir prosedür getiriyor hem de özel hayatın gizliliği ile ilgili bir prosedür getiriyor. Sonradan da 2015'te daha da genişletildi aslında oradaki o şey ve işte yaşam hakkı, demin demiştik ya o da bir kişilik hakkı, ya da işte can mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, genel sağlığın korunması, hatta suç işlenmenin önlenmesi bile bu kapsamda bakanlığın talebiyle ve TK'nın da işin içinde olduğu, sonra mahkeme onayına tabi olan böyle bir prosedür getiren bir ne denir? Bir yapı kuruldu. Aslında hani kapsadığı içerik türü anlamında da şey, kapsamlı bir yasa. Bir prosedür anlamında da kapsamlı bir yasa. Bir de şey bence enteresan, yani çok uzun yıllardır da uygulanan bir yasa aslında.
Evet, ben de benzer düşünüyorum. Şimdi biliyorum sen ilk iki bölümümüzde dinledin. Ben gerçekten bu programda böyle konuları eğrisiyle doğrusuyla konuşalım istiyorum çok fazla. Böyle açık açık konuşabildiğimiz bir şey olsun istiyorum yani, daha doğrusu. Ve bakınca aslında biz bütün bu süreçte 2007'den bugüne 13 yıl içinde Facebook birçok kez çok eleştirildi bu kanun uygulaması bakımından. Ve hem devlet tarafından, hükümet tarafından yeterince uygulamadığı için, hem de aslında bu konuyla ilgili hassasiyeti olan gruplar tarafından fazla uyguladığı için. Bugün bu kanunla ilgili olan tartışmalara baktığımda da gene benzer bir şey görüyorum. Gene hükümet devlet tarafı, bizim gibi uluslararası şirketlerin yeterince bu kanunu 56-51'in mevcut haline uygulamadığını söylüyorlar. Ve o yüzden bu yeni maddelerle aslında daha çok uygulayacağımızı düşünerek hareket, yani onun da bir motif olduğunu belirtiyorlar. Ama işte bu konuda çalışan akademisyenlerimizden, hani biliyorsunuz sen de, hani Yaman Akdeniz, Kerem Altıparmak 56-51 sayılı ilgili kanunla ilgili ilk çıktığında çok güzel bir rapor yazmışlardı. Benim de hatta kendi kariyerimi bu alana sürüklememde çok büyük bir rol oynamıştı bu çalışma.
Kırmızı biber vardı o rapor değil mi?
Aynen, kapağındaki kırmızı biber. Ve yani okuması da çok keyiflidir bu arada. Eğer dinleyicilerimizden hukuk nerdi olan varsa ve daha önceden okumamışlarsa mutlaka tavsiye ederim. Şimdi işte dün Yaman Hoca bir seri tweet paylaşmış. Onu da gene dinleyicilerimize bakmalarını öneririm. Kanunla ilgili bir perspektifini paylaşmış. Bu ikili, hani bu konuda ülkemizde en çok çalışmış akademisyenler oldukları için bence çok önemli onların perspektifi. Kerem Hoca da bu getirilmek istenen değişikliklerle ilgili bir tweet attı. O biliyorsun son dönemde insan hakları konusunda daha geniş bir perspektiften çok daha aktif bir şekilde, evet, söylemler geliştiriyor, üretiyor. Ve attığı tweette kısaca bu yeni kanunla beraber sosyal medya şirketleri hükümetin en önemli baskı ve sansür aracı haline gelecek diyor. Yani aslında yine benzer bir durum var. Biz yine aslında hem kanun koyucu hem de kanuna karşı olanlar tarafından çok beğenilmeme ihtimalimiz olduğumuz bir yere doğru gidiyormuşuz gibi hissediyorum. Ama öte yandan da biliyorum ki biz Facebook olarak kararlarımız ya da duruşumuz bizim popülist bir sebepten değil. Yani eleştiriliyoruz diye duruş değiştirmekten kaçınmaya çalışıyoruz aslında. Çünkü prensiplerimiz var gibi bir iddiamız var. Buradan yaklaştığımızda konuya, bizim bu içerik konusuyla ilgili prensiplerimizin kaynağı ne? Yani biz nereden bakınca uyum göstermekte zorlandık bugüne kadar bu 56-51'e? Neden bazı yerlerde uyum gösterdik gibi sorayım.
Teşekkür ederim bu soru için. Önemli bir konu bence. Yani zaten önemli bir konu da benim açımdan da önemli bir konu. Çünkü biraz uzun yıllarımı harcadığım bir konu aslında. Yani şöyle, şimdi önce şunu söyleyeyim. İnternet kanununa, Türkiye'deki internet kanununa uymuyoruz diye bir şey kesinlikle söz konusu değil yani. Hani. Ama şöyle, aslında sadece Türkiye'deki kanuna da değil, dünyanın farklı yerlerinde de hani bu konuda çeşitli düzenlemeler var. Hepsinde de aslında bunu hani kamuyla da paylaştığımız bir prosedür var uyguladığımız. Şöyle yapıyoruz. Şimdi diyelim bir konuyla ilgili bize ilgili otoritelerden şeyler geldi. Ne denir? içerik kaldırma ile ilgili talepler geldi. Türkiye'de mahkemelerden geliyor ilgili mevzuat sebebiyle. Yani doğrudan mahkemeden gelmese bile bir mahkeme kararı oluyor. Onu önce bizim bu az önce bahsettiğim topluluk standartlarımız kapsamında inceliyoruz. Yani bu içerik topluluk standartlarına aykırı mı değil mi diye. Eğer topluluk standartlarına aykırıysa zaten onu hani kaldırmamız gerekiyor. Nereden gelse kaldırıyoruz. Dolayısıyla kaldırıyoruz. Zaten o bizim de platformda olmasını istemediğimiz bir şey olmuş oluyor. İçerik olmuş oluyor. Eğer ki topluluk standartlarına aykırı değilse orada işte biraz nasıl diyeyim sana, dikkatli olmamız gereken aslında bir prosedür işletmemiz gereken bir durum ortaya çıkıyor. Yani biliyorsun aslında buradaki mevzu ifade mevzusu yani. Dünyada çok farklı düzenlemelere tabi olmakla birlikte evrensel anlamda da düzenlenen bir konu. Yani işte ta şeyden beri ne denir mesela işte atıyorum nedir dünyada işte insan hakları beyannamesi 1948'den beri aslında düzenlenen bir konu ve o çerçevede de Birleşmiş Milletler'in bir sürü kararı var şeyle ilgili ne denir ifadenin korunmasıyla ilgili sadece devletlere yönelik değil hani işletmelerle ilgili de çeşitli prensipleri var. Bu konuda çalışan hani raportörleriyle yazdırmış olduğu çeşitli raporlar var. Bizim çalıştığımız çeşitli uluslararası kuruluşlar var. Ne bileyim mesela GNI gibi, Global Network Initiative. Onlar mesela çok düzenli şeyler yapıyorlar. Ne denir? Denetleme yapıyorlar bizimki gibi şirketler üzerinde. Hem biz ifadenin sınırlanmasıyla ilgili ne gibi önlemler alıyoruz. Hem de privacy yani kişilerin mahremiyetinin, kişisel verilerinin korunmasıyla ilgili ne gibi önlemler alıyoruz diye bağımsız denetimler yapıyorlar düzenli olarak. Bunlarla ilgili raporlar yayınlıyorlar. Dolayısıyla da biz sadece Türkiye'den değil, her türlü devletten gelen taleple ilgili hem bir hukuka uygunluk değerlendirmesi yapmak zorundayız. Yani o gelen karar gerçekten hukuka uygun bir şekilde mi alınmış, gerçekten hukuken yetkili olan merci tarafından mı alınmışla ilgili. Ama bunun dışında da uluslararası insan hakları standartlarına uyumlu olup olmadığını da değerlendiriyoruz. Yani mesela işte atıyorum çok geniş verilmiş bir karar mı ya da ölçülük ilkesine uygun bir şekilde verilmiş bir karar mı verilmemiş bir karar mı ile ilgili bir şey yapıyoruz, değerlendirme yapıyoruz. Bu konuda özellikle çalışan hani hukuk ekiplerimiz var. Ve tabii ki şu da var yani Türkiye bu konuda çok hani eskiden beri bir mevzuatı ve şeyi olan sistemi olan bir ülke olduğu için bir sürü farklı ülkeyle ilgili prosedür belirlerken de Türkiye'deki prosedür de nasıl diyeyim sana örnek teşkil etti aslında içeride evet, tabii aynen öyle.
Evet.
Aynen sonra mesela şey yapmamız gerekiyor burada hani ne denir? Usule uygun şekilde yapılıyor olması gerektiği için bunlar ne bileyim eğer bir kişinin içeriğine erişime engellediysek o ülkede o zaman kişiyi bilgilendirmemiz gerekiyor. Onunla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Bir sürü ülkede Türkiye'de de yaptık hani üst merciye itirazlarda bulunuyoruz filan. Orada o da o anlamda öyle bir prosedür işletiliyor. Zaten ben kullanıcılarımız da bizim gelen her talep çerçevesinde paylaşmış oldukları içerikleri doğrudan engellememizi istemezler. Dolayısıyla da böyle bir prosedür işletmek zorundayız. Yani ya bilmiyorum.
Yani tabii ki de yani günün sonunda biz bir şirket olduğumuz için haliyle yani kanunlara bir uyum gösterme zorunluluğumuz var. Ama öte yandan ürünümüzün kendisinin ne olduğuna baktığımızda, bizim misyonumuza baktığımızda, insanları bir araya getirmek, yakınlaştırmak dünyayı birbirine misyonunu düşündüğümüzde ifade özgürlüğü bunun tam temelinde oturmuş oluyor. Ve o yüzden bu ifade özgürlüğünü korumak gibi de büyük bir görevimiz var. Ve senin de bahsetmiş olduğun gibi aslında bununla ilgili yükümlülüklerimiz de var uluslararası hukuktan kaynaklanan. Ve bunların bir dengesi ne bulmak aslında bu yaşadığımız yolculuk benim en azından benim deneyimimde o şekilde. Seninkinde de evet. Benzer olduğunu umuyorum.
Yani bir tek biz çok kısa bir şey daha söylemek evet. istiyorum. Yani burada hani bazen bu sadece Türkiye'ye yönelik bir durum değil. Yani bu hani Avrupa ülkelerinde de aynı prosedür uygulanıyor. Asya ülkelerinde de işte ne bileyim ben Afrika ülkelerinde de, Latin Amerika'da da.
Yani sonra Amerika'da uygulamıyorsunuz diyorlar. Ayrıca
yok tabii ki, yani aynı yani bu yükümlülükler her ülke için geçerli. Her yerde uygulanıyor. Hani Türkiye o kadar da küçük bir ülke de değil yani. Hani önemli bir ülke.
Tabii kesinlikle. Nilay, bir de biz biliyorsun bu programda konuklarımıza şarkı soruyoruz. Eğer dinleyicilerimiz bu podcast'i dinledikten sonra Spotify'larından bir şarkı açacak olsalar, sence hangi şarkı açsınlar? Onlara bir şarkı gönderecek olsan sen hangi şarkıyı gönderirsin?
Çok zor bir soru. Çok fazla güzel şarkı var tabii. Ben de yeni öğrendim bu şarkıyı. Bir arkadaşım söyledi. Onu şey yapayım. Mabel Matiz'den Yıldızların Peşinde.
Çok güzel bir şarkı oldu. Ben de Mabel Matiz'i çok severim. Arkadaşının önerisine sağlık. O zaman ben de yayını tamamladıktan sonra bunu açıp dinleyeceğim evde kendim.
Ben de dinleyeceğim.
Çok sağ ol. Gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Çok da güzel vakit ayırdın bize. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ederim. Dinleyicilerimize de bir sonraki yayında tekrardan bizlerle beraber olmalarını diliyorum. Görüşmek üzere.